2. Petrus 2. bölüm 11. ayette oysa melekler bile güç ve kudrette daha üstün oldukları halde bu varlıkları Rabbin önünde söverek yargılamazlar der. Sahte öğretmenler gururla kendilerini yüceltmektedirler ve meleklerin yapmaya cüret edemediği bir şeyi yapmaktadırlar. Yahuda mektubunda yazarın bu konu hakkında kesin bir örnek verdiğini görüyoruz. Baş melek Mikail'in Musa'nın cesedi konusunda iblisle çekişip tartışmasından söz eder. Şeytan, İsa'nın dağdaki görünümünün değişmesinde Musa'nın daha sonra vaaz edilen diyarda görünmesini istemiyordu. Bu yüzden bir tartışma yaşandı. Tanrı Musa'nın bedenini gömmüştü ve Yahuda bizlere Mikail'in şeytanla çekişip tartışırken söverek onu yargılamaya kalkışmadığını söyler. Ancak seni Rab azarlasın diyor Yahuda 9. bölümde. Günümüzde bizim de sergilememiz gereken ruh hali budur. Bu alçak gönüllü bir ruhtur. Bunu her şeyi Tanrı'ya teslim ederek yapabiliriz. Bizleri konuştuğumuz şekilde konuşturan gururdur. Birinin hatta bazen bir Hristiyanın şeytandan bahsettiğini, onunla alay edip ona komik adlar taktığını duyduğumda baş melek Mikail'in kendisi çok yüceltilmiş olduğu halde bunu yapmadığını, yeryüzündeki küçük insanın çok çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. 2. Petrus 2. bölüm 12. ayette ama anlamadıkları konularda sövüp sayan bu kişiler içgüdüleriyle yaşayan, yakalanıp boğazlanmak üzere doğan akıldan yoksun hayvanlar gibidir. Hayvanlar gibi onlar da yıkıma uğrayacaklar der. Bunlar içgüdüleriyle yaşar diyor. Hayvanlar gibidirler. Dinden dönen bu kişiler hayvanlara benzetilir. Günümüzde insanların hayvanlardan geldiği hakkında çok şey duyuyoruz ama hem eski antlaşma ve hem de yeni antlaşma insanın hayvanlardan daha aşağı bir düzeyde yaşama kapasitesine sahip olduğunu çok açık bir şekilde bildirmektedir. İnsan hiçbir şeyden gelmemiştir. Onlarla aynı düzeydedir ve bir hayvan gibi yaşamaktadır. Elçi Petrus bu bölümde bir konuda bize örnek verir. Tıpkı bir hayvanın yakalandığı gibi yakalanıp boğazlanmak üzere doğal vahşi hayvanlardır diyor. O alçak düzeye inmişlerdir ve umutsuz çaresiz oldukları o yerdedirler. Anlamadıkları konularda sövüp sayarlar diyor. Elçi Petrus'un sahte öğretmenler hakkında söylediği bu sözler daha başka birçoğu için de uygundur. Hristiyan olduğumdan beri beni hayrete düşüren şeylerden birisi Hristiyan olmayan kişilerin çok akıllı olabilecekleri halde Tanrı sözünü anlamamalarıdır. Geçmişte Tanrı sözünün ne hakkında konuştuğu konusunda anlayış sahibi olmayan birçok zeki insan ve dahi yaşamıştır. Size bir örnek vereyim. İngiliz parlamentosunun bir üyesi olan William Wilberforce iman edene dek alkolikti ve çok hızlı bir hayat yaşamıştı. Arkadaşı Edmund Burke'ün İskoçya'nın en büyük vaizlerden birini dinlemesini istedi. Ve İskoçya'dayken Burke bu vaizi dinlemeye götürdü bu kişiyi. Daha sonra Burke'ün vaaza tepkisinin ne olduğunu öğrenmek istedi. Tepkisi çok basitti ve bir şeyi ortaya koyuyordu. Burke, o adam çok iyi bir konuşmacı ama neden söz ettiğini anlamadım demişti. İngiltere'nin en büyük adamlarından biri olan Edmund Burke, müjdenin mesajını duyduğunda neden bahsettiğini bile bilmiyorum demişti. Geçenlerde ülkemizdeki büyük bir mezhep yıllardır imanla aklanmayı vaaz eden bir kilise hakkında ilginç bir şey okudum. Bir anket yapmışlar ve üyelerinin %40'ının kendi iyi işleriyle kurtulduklarını görmüşlerdi. İnsanların müjdeyi anlamayışlarını görmek çok trajik. Birçok insan müjdeyi yıllardır duymakta ama anlamamaktadır. Hayvanlar gibi onlar da yıkıma uğrayacaklar diyor Petrus. Elçi Petrus daha önce Tanrı çocuğunun dünyadaki yozlaşmadan kurtulduğundan söz etti. Ama bunlar yozlaşmadan kurtulamamıştı. Bazıları dünyanın çirkefliğinden kurtulmuştu. Yani o alçak kişinin yaptığı şeyleri ben yapmazdım diyen birçok kayıp günahlı vardı. Ve gerçekten de yapmazlar. Bu inanlı yozlaşmadan kurtulmuştur ama çirkeflikten kurtulamamıştır. Dışarıdan bakıldığında dindardır, biçimseldir, belirli şeyleri yapar ama yüreği Tanrı ile doğru bir ilişki içerisinde değildir. Yozlaşmış bir yüreği vardır ve bu konuda hiçbir şey yapmamış ve hiçbir gelişme kaydetmemiştir. 2. Petrus 2. bölüm 13. ayette ise ettikleri haksızlığa karşılık zarar görecekler. Gündüzün zevk alemlerine dalmayı eğlence sayarlar. Birer leke ve yüz karasıdırlar. Sizinle yiyip içerken kendi hilelerinden zevk alırlar diyor. 13 ve 14. ayetlerde yer alan dinden dönenlerin tanımında insan yüreğinin yozluğunun tanımını görmekteyiz. Bir insan yanlış düşünürse yanlış da hareket edecektir. Bu gerçekten kaçamazsınız. Bir insan bu benim hayatım, ne istersem onu yaparım diyebilir. Günümüzde dünya egemenliklerinde ahlaksız kişiler bulunduğu bilinen bir gerçektir. Karıları olmayan kadınlarla ilişki yaşarlar. Çoğunun içki içtiğini biliyoruz ve birçoğu da fazla miktarda içmektedir. Bu beni ilgilendiriyor. Benim özel hayatım ancak beni ilgilendirir diyorlar. Dostum eğer bu kişiler bu hükümeti temsil ediyorlarsa özel hayatları sadece kendilerini ilgilendirmekte kalmaz. Bu tür bir hayat yaşamak istiyorlarsa bulundukları mevkiden istifa etmelidirler. Çünkü ülkelerine ve bize zarar verirler. Hükümette aklı başında dürüst ve ahlaklı insanlar görmeyi isteriz. Günümüzde en çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi siyasetçilerdeki ahlaktır. 2. Petrus 2. bölüm 14. ayette ise gözleri zina ile doludur. Günaha doymazlar. Kararsız kişileri ayartırlar. Yüreği açgözlülüğe alıştırılmış lanetli insanlardır diyor. Elçi Petrus sahte öğretmenlerden söz ederken çok sert bir dil kullanır. Bütün bu ahlaksızlık aşırılıktan suçludurlar ve Tanrı'nın bir gün onları yargılamayacağını düşünerek kandırmaya çalışırlar. 2. Petrus 2. bölüm 15. ayette ise haksızlıkla elde ettiği kazancı seven Beer oğlu Balam'ın yolunu tutarak doğru yolu bırakıp saptılar der. İncil'in son kitaplarında Balam'dan 3 kez söz edilir. 2. Petrus'ta Balam'ın yolu diye bu geçmektedir. Yahuda'da da Balam'ın yanılgısı der ve Vahi kitabında Balam'ın öğretisi olarak geçer. Her biri farklıdır. Balam'ın yolu nedir? Petrus onun ahlaksızlıkla elde ettiği kazancı seven Beer oğlu olduğunu söyler. Balam İsrail'in aleyhine peygamberlik etmeye gitmemesi gerektiğini biliyordu. Ama kendisine sunulan ücreti sevdi. Bu yüzden Balam'ın yolu dinsel işi kişisel kar amacıyla yapan açgözlülük yoludur. 2. Petrus 2. bölüm 16. ayette ise Balam işlediği suçtan ötürü azarlandı. Konuşamayan eşek insan diliyle konuşarak bu peygamberin çılgınlığına engel oldu der. Petrus, Balam'ın İsrail'e karşı peygamberlik etmeye gitmekte çılgınlık yaptığını ve üzerine bindiği eşeğin kendisiyle konuştuğunu söyler. Şakacı biri eskiden bir eşek konuştuğunda bunun bir mucize olduğunu, günümüzde ise bir tanesi sessiz durursa bunun bir mucize olacağını söyler. Bu eşek Balam'la konuşmuş ve onu açgözlülükten ötürü azarlamıştı. Dostum, dini kazanç kapısı yapanları yaşam standartlarına bakarak anlayabilirsiniz. Arkadaşlarımdan biri insanları radyo yayıncılarını kontrol edip nasıl evlerde yaşadıklarını ve ne tür arabalar kullandıklarını görmeye teşvik edişimi duymuş. Böyle bir şey söylememin yanlış olduğunu düşünüyormuş ama gidip bunlardan birisinin evine bakmaya karar vermiş. Kapısında park eden iki tane lüks arabasını ve lüks bir evi gördüğünde dostum aynı zamanda o adamın hayatında daha başka aşırılıklar olduğunu da keşfetmiş ve yanlış yayıncıyı desteklemekte olduğuna karar vermişti. Balam'ın yolu açgözlülüktür. Açgözlülük sahte bir dinsel öğretmeni tanımanızın bir yoludur ve Tanrı bundan ötürü onu yargılayacaktır. Bunlar kurumuş su kaynaklarıdır. Boranın etkisiyle sağa sola sürüklenen sistirler. Onlar için yoğun bir karanlık beklemektedir. 2. Petrus 2. bölüm 17. ayette ise bu kişiler susuz pınarlar, fırtınanın dağıttığı sis gibidirler. Onları koyu karanlık bekliyor der. Çocukken yaşadığım bölgede baş gösteren 3 yıl süren bir kuraklığın 3. yılında oradan ayrıldık. Tarlalara gidip baktığımızı hatırlarım. O günlerde o bölgede yağmur yağsa bile hiçbir şey yetişmiyordu. Ama bazen akşamüstü büyük gök gürültüsü olur, büyük bulutlar belirir, bir araya toplanırlar ve şimşekler çakardı. Ne güzel yağmur yağacak diye sevinirdik ama yağmur yağmazdı. Her yer oldukça kuraktı. Birçok insan bunun gibi olan sahte öğretmenleri izlemektedir. Bu kişiler bulutlar, güzel bulutlar gibidirler. Bu insanları görmek ve dinlemek harikadır. Oldukça etkileyicidirler ama kuyuda su yoktur ve bulutlarda da su yoktur. Günümüzde insanlar Tanrı sözü için susuzlar. Buna karşın Tanrı sözü kendilerine verilmemektedir. 2. Petrus 2. bölüm 18. ayette ise çünkü yanlış yolda yürüyenlerden henüz kurtulanları boş ve kurumlu sözler söyleyerek benliğin tutkularıyla sefahetle ayartırlar diyor. Burada dikkatinizi boş ve kurumlu sözler söyleyerek sözüne çekmek istiyorum. Bu sahte öğretmenler güzel, çiçekli bir dil kullanırlar. Güzel konuşmacılar olarak zirvelere çıkabilirler. Derin, etkileyici sözleri vardır. Benliğin tutkularıyla sefahetle ayartırlar diyor. Göze hoş gelen bir din kılığında karşınıza çıkarlar. Hatta oldukça ilginizi çeken bir din size sunarlar. Bir vaiz bana her pazar günü kilisemi sprey ettiririm demişti. Kilisesinin iyi kokmasını istiyormuş. Beni yanlış anlamayın, yerin güzel olması, müziğin iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Ve güzel kokmasıyla bir alıp veremediğim yok ama bu tür şeylere bağlı olmamak gerekir. Bunlar bedenin hırsları ve arzularıdır. Ama Elçi Petrus sahte öğretmenleri bundan çok daha fazlasıyla suçlar. Buradaki sefahat açıkça cinsel sapmantılar anlamında kullanılır. Şimdi Petrus alay edecektir. 2. Petrus 2. bölüm 19. ayet. Onlara özgürlük vaat ederler. Oysa kendileri yozlaşmışlığın kölesidirler. Çünkü insan neye yenilirse onun kölesi olur der. Onlara özgürlük vaat ediyorlar. Oysa kendileri yozlaşmışlığın kölesi oluyorlar. Bu sahte öğretmenler bir alışkanlığın kölesidir. Ama buna rağmen başkalarına özgürlük vaat ederler. Çünkü insan neye yenilirse onun kölesi olur der. Bu insanlar özgürlük vaat ettikleri halde özgürlüğün ne olduğu konusunda bir fikirleri dahi yoktur. 2. Petrus 2. bölüm 20. ayette ise Rab ve kurtarıcı İsa Mesih'i tanımakla dünyanın çirkefliğinden kurtulduktan sonra yine aynı işlere karışıp yenilirlerse son durumları ilk durumlarından beter olur der. Bu dinden dönenler Mesih'i sadece bir fikir olarak biliyorlardı. Gerçeği biliyorlar ama gerçeği sevmiyorlar. Eskiden yaptıkları iyi işleri reddediyorlar ve bir çeşit kötülüğe tutsak durumdalar. Ve dostlarım birçok insanın şöyle dediğini duyuyorum. Ben çok dindarım. Belli bir topluluğun üyesiyim. Kutsal kitabın Tanrı sözü olduğuna inanmıyoruz ama sevgi ve kardeşlik hakkında bol bol konuşuyoruz. Güzel bir kilisemiz ve bizi iyi hissettiren harika bir tapınmamız var. Bu insanlar dünyanın yozlaşmasından kurtulmuştur. Gazetede cinayet ve vahşet hakkında okuduklarında dehşete kapılırlar. Görüyorsunuz dünyanın yozlaşmasından kurtulmuşlar ama kötülüğünden kurtulamamışlardır. Rab ve kurtarıcı İsa Mesih'i tanımakla diyor ayette. Müjdeyi duymadıkları için değil, müjdeyi duydular. Bir adam bana dedi ki radyo programını neredeyse her gün dinliyorum. Ama hiçbirine inanmadığımı, hatta Tanrı'nın varlığından bile emin olmadığımı itiraf ederim. Bu adam müjdeyi biliyor. Birisi bana şunu sordu. Niye herhangi bir yerde o kimseyle çay kahve içerken ona müjdeyi anlatmıyorsun? Ona dedim ki, müjdeyi sunuşumu 100 kereden fazla duydu. Daha çok söylemenin bir gereği yok. Elçi Petrus diyor ki, yine aynı işlere karışıp yenilirlerse son durumları ilk durumlarından beter olur. Bu bölümde Elçi Petrus kiliseye gizlice girerek kutsal kitaba karşı olan şeyleri öğreten sahte öğretmenler tarafından kiliseye giren dönüşte çok kesin bir şekilde mücadele etti. Elçi Petrus Tanrı sözünü kendi çıkarları için saptırdıklarını söyler. Sahte öğretmenler Mesih'i yücelteceklerine kendilerini yüceltmektedirler. Sırf dindar görünsünler diye kutsal kitabı öğretiyor görünürler. Sahte olan büyük sözler söylerler. İnsanları çok akıllı olduklarına dair ikna etmeye çalışırlar ve akılları fikirleri para kazanmak, insanları değiştirebileceklerini iddia etmektir. Bunu söylediğim için başımın belaya gireceğini biliyorum ama bence iyileştirme veya mucize yapmak için doğaüstü güçleri olduğunu söyleyen insanları çok dikkatlice incelemelisiniz. Sahte öğretmenlerin başka bir belirtisi de bazen gizlice günahta ve şehvette yaşamaktır. Biz bu sahte öğretmenlerle savaşamayız. Onlarla savaşmaya çalışmıyorum. Yalanlarını ortaya çıkartmaya çalışıyorum ama bir gün Tanrı yalanlarını ortaya çıkartacak ve bu sahte öğretmenleri yargılayacaktır. 2. Petrus 2. bölüm 21. ayette çünkü doğruluk yolunu bilip de kendilerine emanet edilen kutsal buyruktan geri dönmektense bu yolu hiç bilmemiş olmak onlar için daha iyi olurdu diyor. Elçi Petrus şimdi bütün bunların doğruluk yolunu bilip doğruluk yönünden dönmelerindense doğruluk yolunu hiç bilmemelerinin daha iyi olacağını söyleyerek kapatmaktadır. Bu hizmette bana özgü olmayan bir şey yaptım geçenlerde. Doktor Gabriel'in şu sözlerini duymuştum ve bana o kadar etkili ve doğru geldiler ki bu sözleri kendim de kullandım. Bazen vaazımın sonunda şöyle diyorum. Dostlarım buraya kurtulmamış olarak geldiyseniz ve kurtulmamış olarak ayrılırsanız ben sizin en büyük düşmanınızım. Çünkü artık müjdeyi duydunuz ve bundan sonra Tanrı'nın huzuruna çıkıp müjdeyi duymadığınızı söyleyemeyeceksiniz. Müjdeyi duydunuz ve durumunuz dünyanın en kötü şeylerini yapan Tanrısız'dan şimdi daha beter olacak. 2. Petrus 2. bölüm 22. ayette. Şu gerçek özdeyiş onların durumunu anlatıyor. Köpek kendi kusmuğuna döner, domuz da yıkandıktan sonra çamurda yuvarlanmaya döner. Petrus bu sahte öğretmenler hakkında köpek kelimesini kullanarak konuşmaktadır. Bu arada Yahudiler için köpekten daha kötü bir şey yoktu. Köpek kendi kusmuğuna döner diyor bu ayette. Elçi Petrus bunu 26. mezmur 11. ayetten alarak gerçek, doğal, kirli hallerine geri döneceklerini anlatmak için kullanır. Domuz da yıkandıktan sonra çamurda yuvarlanmaya döner diyor. Kaybolan domuz benzetmesini sunan kişi Petrus'tur. Kaybolan domuz benzetmesini daha önce duymamış olabilirsiniz ama işte buradadır. Tabii ki İsa'nın verdiği en önemli benzetmelerden biri olan kaybolan oğul benzetmesine dayanmaktadır ki bu benzetmede Luka 15. bölüm 11 ile 32. ayetler arasında anlatılır. Müjdeyi kaybolan oğul benzetmesinden yola çıkarak duyuramayacağımızı söyleyenler var. Ancak Dr. Vernon McGee diyor ki, toplantıda ilk öne çıkışım kaybolan oğul öyküsündeydi. Günümüzde fazla sözü edilecek bir yer olmadığını söylerler. O zaman da öyle olmadığı kesindi. Öne çıkıp diz çöktüm ve o gece hakkında bütün hatırladığım vaizin kaybolan oğul hakkındaki vaazıydı. Kullandığım mecazları bile hatırlıyorum. Bütün gece boyunca kaybolan oğulun gece kulüplerinden ve günah yerlerinden nasıl geçtiğini anlattı. O gece bütün kutsallar vaizin mesajı aracılığıyla kaybolan oğulla birlikte onu düşünürken kahinsel bir şekilde günah işlediler. İnanın bana çok etkileyici bir mesajdı. O gece Başkalarının da kurtulduğundan eminim ama kimse bana müjdeyi açıklamak için gereken zamanı ayırmadı. Müjdeyi iyice anlamıyordum ve daha sonraki hayatım kurtulmamış olduğumu ortaya koydu. Ama kalbimin buna hazır olduğu da kesindi diyor Dr. Vernon McGee. Aslında kaybolan oğul hikayesi bir günahlının bir oğul olmasının değil, bir oğulun günahlı olmasının öyküsüdür. Luka 15. bölümdeki anlatım bildiğimiz bir hikayedir. Hatırlayacağınız üzere iki oğlu olan bir baba vardı. Oğullarından biri yani küçük olanı uzak bir ülkeye gitmek istedi. Strater adlı bir yorumcu buna yakınlık günahı adını veriyor. Anlamı yakında olan şeylerin çok çekici olmadığı ama uzak yerlerin büyüleyiciliği ve çekiciliği olduğudur. Ben günahın en büyük çekiciliğinin gizemli yanı olduğunu düşünüyorum. Elimizde olmayan şeylerin bize daha cazip görünmesi gibi geliyor bana. Bunun üzerine oğlan çekip gidiyor ve çok geçmeden hızlı bir hayat yaşamaya başlıyor. Bolca parası varken iyi gün dostları yanındalar ama çok geçmeden ondan uzaklaşıyorlar. Sonunda domuz yetiştiren birisi için çalışmak zorunda kalıyor. Rab İsa bundan söz ettiğinde hem günahlılar ve hem de ferisiler irkildiler. Çünkü bir Yahudi genci için bundan daha aşağılık bir durum olamazdı. Yani dibe vurmuştu. Hatta uyuşturucu kullanıyordu, cinsel ahlaksızlıkta bulunuyordu ve bütün bu tür işlerde de bir yakınlığı vardı. Yine benzetmenin öncelikle neyi öğrettiğini anlamanızı istiyorum. Bir günahlının nasıl kurtulduğunu göstermez. Sadece bir günahlıyı kurtarmakla kalmayıp aynı zamanda günah işleyen bir oğlu da yeniden kabul eden babanın yüreğini ortaya koyar. Bir vaiz, Dr. Rimmer adında bir vaiz, ya oğlan domuz ahılında ölseydi o zaman ne olacaktı diye sormuş. Vaiz, eğer domuz ahılında ölseydi kesin bir şey varsa o da ölü bir domuz olacağıydı diyor. Çünkü o bir oğuldu. Evden ayrıldığında bir oğuldu, uzak ülkeye vardığında bir oğuldu, günah içinde yaşarken bir oğuldu. Ve domuz ahılındayken de bir oğuldu ve bir oğul olduğu için bir gün hiçbir domuzun hiçbir zaman yapamayacağı bir şeyi söyledim. Babam orada harika bir evde oturuyor. Babamın hizmetkarlarının durumu benimkinden daha iyi. Ben onun oğluyum ama burada domuzların arasında yaşıyorum. Kalkıp babamın yanına gideceğim dedi. Hiçbir domuz bunu söyleyemezdi. Bir domuz bunu ancak domuz ahılına doğru giderken söyleyebilir. Baba bu oğul eve döndüğünde ne yaptı? Musa'nın yasasına göre bu oğlun taşlanarak öldürülmesi gerekiyordu. Bunu yasanın tekrarı 21. bölüm 18 ila 21. ayetler arasından görebilirsiniz. Ama taşlanarak öldürülmemişti. Oğul geriye dönüp itirafını yaptı. Baba cennete ve sana karşı günah işledim dedi. Ama babası onun sözlerini bitirmesine izin vermedi. Babası hizmetkarlarından birine gidip bana güzel bir iki tane kızılcık sopası kesin. Bu oğlanı eşek sudan gelinceye kadar döveceğim demedi. İsmimi kirletti, mal varlığımı harcadı, zamanımı boşa harcadı. Günah içinde yaşadı ve ben şimdi ona göstereceğim de demedi. Böyle olmadı. Çünkü oğul dayağını uzak ülkede yemişti. Bütün kaybolan oğullar dayaklarını evden uzaktayken yerler. Göksel babaya döndüklerinde her zaman bir şölen, bir kaftan ve bir yüzük vardır. Ve eğlenmeye başladılar. Babanın evindeki eğlence iyiydi. Domuz ağılındaki gibi değildi. İlginç olan şimdi Elçi Petrus'un domuz yıkandıktan sonra çamurda yuvarlanmaya döner demesidir. Şimdi kaybolan oğul benzetmesine bir şey ekleyebiliriz. Domuz ağılındaki o küçük domuzlardan bir tanesi kaybolan oğula bütün bu güzel çamurlarla ve pislikle bu güzel domuz ağılını terk etmeyi istediğini mi söylüyorsun diye sorabilir. İyi bir düşünce. Hatta beni bile ikna ettin. Ben de seninle gelip kendim de denemeyi istiyorum diyebilirdi. Bunun üzerine kaybolan oğul domuza eğer oraya gidersen her şey farklı olacak. Temizlenmen gerekecek demeliydi. Babanın evine gittiklerinde baba kollarını oğlunun boynuna doladı ve kaftanı getirin dedi. Aslında oğlunun domuz ağılında giydiği giysilerin kokusu burnunun direğini kırıyordu ve gerçekten de onu iyice yıkayın ve sonra üzerine yeni bir kaftan giydirin dedi. Benim evimde böyle kokamaz ve böyle yaşayamaz. Küçük domuz kaybolan oğulla birlikte gitseydi ve onun da temizlenmesi gerekseydi bu küçük domuzu iyice yıkasalardı ve boynuna da pembe bir fiyonk saksalardı. Dişlerini iyice fırçalasalar ve küçük domuz da tertemiz olsaydı. Ama aradan iki gün geçmeden küçük domuz kaybolan oğulun yanına morali bozuk bir şekilde gelip kaybolan oğul ben buradan hoşlanmıyorum diyecekti. Ve oğul neden diye sorduğunda ben eve geldiğimden beri hayatımın en güzel günlerini geçiriyorum. Sense bana buradan hoşlanmadığını mı söylüyorsun? Ne oldu diye sorsaydı. Küçük domuz yatakta beyaz çarşaflar olması düşüncesinden hoşlanmıyorum. Bol çamur, vıcık vıcık kirli bir yere gitmek istiyorum ve orada çok daha rahat uyurdum diye yanıt verecekti. Kaybolan oğul, babanın evinde böyle şeyler yapmıyoruz. Burada bir domuz ağılındaymış gibi yaşayamazsın diye onu yanıtlayacaktı. Hoşlanmadığım bir başka şey de masada oturup çatal bıçak kullanmak, masada beyaz bir masa örtüsünün bulunması ve yemeğimi tabaktan yemek diyecekti domuz. Neden yere bir yalak koyup da her şeyi onun içine boşaltmıyoruz? Hepimiz içine atlar ve hayatımızın en zevkli anlarını yaşardık. Oğul ise biz burada böyle şeyler yapmıyoruz diye yanıt vermek durumunda kalacaktı. Domuz da ben de kalkıp kendi babama gideyim diyecekti. Kendi babası o evde değildi ve bu yüzden kendi evine doğru yola çıktı. Tamamen temizlenmişti ama domuz ağına döndü ve babasını hayatınızda görebileceğiniz en büyük pisliğin içinde buldu. Her tarafı çamurla kaplıydı. Kirli ve pisti ve kokuyordu. Ve o küçük domuz sevinçli sesler çıkarıp zıplamaya başladı. Oh dünya varmış. Eve döndüğüm için çok mutluyum diyerek hemen kendini babasının yanına attı. Neden biliyor musunuz? Çünkü o bir domuzdu. 1949 yılından itibaren Los Angeles'ın şehir merkezindeki bir kilisenin pastörlüğünü yapma ayrıcalığını yaşamış birisini tanıyorum. Bunlar Güney Kaliforniya'da alt bölümlerin bina edilmeye başlandığı yıllar. Bu dönemde kent nüfusu tekrar tekrar ikiye katlanmış. İnsanlar her yerden gelmişler ve o dönemde arkadaşımın pastörlüğünü yaptığı kilisede büyük kalabalıkların bir araya geldiği görülmüş. Bana tam doğru zamanda o eşsiz konumda olma ayrıcalığını verdiği için her zaman Tanrı'ya teşekkür ettiğini söyledi. Birçok insanın Rab'be iman ettiği için bu çok iyi bir zaman olduğu halde her zaman domuzlarla oğulları yani iman ettiklerini söyleyenlerle gerçekten yeniden doğmuş inanları birbirinden ayırabilme sorununu yaşadığından bahsetti. Bunu yapmak zor ve kafa karıştırıcıydı ama bir şey öğrenmiş. Yolun bir ucunda babanın evi, diğer ucunda ise domuz ağılı olduğunu ve her zaman babanın evine dönmekte olan, kaybolan oğulları olduğunu öğrendim dedi. Bir keresinde bir vaizin oğlu beni ziyaret etti ve onunla konuştuk. Tanınmak istiyordu ve bizim yaşadığımız kente geldi. Oldukça da yakışıklı bir gençti ama ünlü olmayı başaramadı. Yanlış kalabalığın arasına karışıp içki içmeye başladı. Durumunun gitgide daha kötüye gitmekte olduğunu görmüştü. Kaybolan bir oğuldu. Bir domuz değildi. Yaşadığı hayattan nefret etti. Beni görmeye geldiğinde babam harika bir adam. Onu çok fazla hayal kırıklığına uğrattım. Beni nasıl karşılayacağını bilmiyorum. Eve dönüp dönmeyeceğimi de bilmiyorum dedi. Ona babana ben telefon edeyim ve eğer seninle konuşmak istemiyorsa telefonu kapatırız dedim ve kabul ettim. Bunun üzerine çok iyi bir vaiz olan babasına telefon ettim ve biraz havadan sudan konuştuktan sonra onu neden aradığımı merak etti. Çalışma odamda sizinle konuşmayı isteyen birisi var dedim. Babası kimden bahsettiğimi biliyordu. Oğlunun bir domuz değil bir oğul olduğunu da biliyordu. O baba sesi titremeye başlayarak oğlum mu diye sordu. Evet dedim. Onunla konuşmak isterim dedi ve delikanlı ağlamaya başladı ve babasının da ağladığından eminim. Çalışma odamdan dışarı çıkıp onları rahat rahat konuşmaları için yalnız bıraktım. Delikanlı telefonu kapattıktan sonra geri döndü ve bana eve gidiyorum dedi. Ancak geçiş dönemi her zaman kafa karıştırıcıdır. Çünkü bazen kaybolan oğullar yolun domuz ağına giden tarafındadırlar. Kafa karışıklığına bir şey daha ekleyen bir öğede bazen bir domuzun domuz ağından çıkıp babanın evine gitme ihtimalidir ama o bir domuzdur. Babanın evinden hoşlanmaz. Temizlenip yıkanıp paklanıp çok dindar olabilir. Bazen onu kilisede bile görevli olarak görebilirsiniz. Siz dışarıdan fark edemezsiniz çünkü dışı tamamen temizlenmiştir ama şimdi bir domuzun yüreğini taşır ve domuzlar pisliği sever. Bir keresinde bir hanım bana gelip ben şu adamı başka bir şehirden tanıyorum. Kilisede öğretmenlik yapıyordu ve kilise görevlisiydi. Burada ise içki içiyor, karısını boşamış ve kadınlarla eğleniyor. Bu adam kurtulmuş mu değil mi diye sordum. Ona bilmediğimi söyledim. Kadın bana yani sen bir vaizsin de bir adamın kurtulup kurtulmamış olduğunu bilmiyor musun dedi. Ona hayır gerçekten de bilmiyorum. Sana bir şey söyleyemem çünkü benim gördüğüm sadece dış görünüş. Ama ne yapacağımızı sana söyleyeyim. Bizler büyük kozmopolit bir kentte yaşıyoruz. Kente bir ucunda domuz ağalı, diğer ucunda babanın evi olan bir yol var. Ben eğer yeterince uzun süre beklenirse bütün domuzlar domuz ağalına ve bütün kaybolmuş oğulların da babanın evine gideceklerini öğrendim. Sadece bekle ve gör. Eğer o adam domuz ağalında yaşamayı sürdürürse onun bir domuz olduğunu bilebiliriz. Çünkü Elçi Petrus yıkanan domuzun şimdi çamurda yuvarlanmaya döndüğünü söyler dedim. Bu dinden dönmüş olan birinin resmidir ve gerçekten de üzücü bir resimdir. Tanrı sözünde Vahiy kitabının 17. bölümünden daha korkunç bir bölüm bilmiyorum. Bu konudaki sözlerime kaybolan oğul hakkında vaazlarımı dinleyen bir dostumun yazdığı bir şiirle son vermek istiyorum. Bu şiirin ismi Domuz Domuzdur. Ve bu şiir şöyle diyor. Kaybolan oğul domuza benimle birlikte eve gel. Şarkı söyleriz, dans ederiz ve çok eğleniriz. Kadınlarla birlikte şarap ve şarkılarla güzel yemekler yeriz. Çok geçmeden bir domuz olduğunu unutursun dedim. Bunun üzerine domuz annesi uyurken ahılından kaçtı. Derinliklerine gömülmüş olduğu çamurları üzerinden silkeledi. Boynuna kocaman bir fiyon takmıştı. Bütün dünyaya bir domuzun domuz olmadığını gösterecekti. burnu havada olarak yanında şarkılar söyleyerek yürüyen kaybolan oğulla birlikte yürüdü. Zengin bir adamın oğlu olmak harikulade bir şey olmalıydı. Gün bitmeden bunun nasıl bir şey olduğunu kendisi de görecekti. Hatasını anlaması uzun sürmedi. Onu her tarafı ağrıyana kadar keseleyip bakladılar. Burnuna altın bir halka, boynuna bir önlük takıp eline denemesi için bir çatal verdiklerinde domuzun sesi duyuldu. Kaybolan oğulsa güzel kaftanı içinde evde olduğundan ötürü çok mutlu bir şekilde yemeğini yiyordu. Et geldiğinde domuz inledi çünkü kendi etine çok benziyordu. Garip sesler çıkararak sandalyesinden fırladı, kapıdan çıkıp evine doğru yola koyuldu. Giderken dört küçük ayağı tozu dumana katıyordu. Çünkü domuz ağılına varana dek durmadı. Önemli olan içte olandır dostum. Çünkü bir domuz sonuna kadar domuzdur. Bir oğul ise sonuna kadar oğuldur ve tekrar babasının evine dönecektir.